Ayrım 13.
Sayfa 119. Hanım, şimdi kadın erkek haklarını karşılaştıracak zaman değildir. Verin anahtarları. Kaç kere söyleyeyim efendim, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Dayanma gücümle bu kadar oynamayın. Aşağıdan şimdi keseri getirtir, bu aynalı, oymalı, şık kağıt hazinenizi çatır çatır kırarım. Siz gerçekten hak tanır, adaletsever, vicdanlı bir adam mısınız? Bundan kuşkunuz mu var? Ben söze bakmam, eyleme bakarım. Adaletli, haklı, vicdanlı olduğunuzu şimdi bana ispat etmelisiniz. Peki, nasıl istersiniz? Size dolabın anahtarlarını bir şartla veririm. Söyleyin şartınızı. Hanım, beyin vicdan derinliklerini ölçmeye uğraşır. Derin, delici, çekici bakışlarla onu süze süze. Karşılığında siz de bana kitaplığınızın alt gözünün anahtarlarını vereceksiniz. Bu şart karşısında bey önce şaşırır, sonra kızarır, sonra sararır. Hanım bu üstünlük başlangıcıyla gülümser ve alaycı. Ne oluyorsunuz beyefendi? Neden böyle renkten renge giriyorsunuz? Beyefendi bir karşılık bulmak için olağanca aklını kullanıp zorlayarak, erkeğin gizleri kadınınkine benzemez. Hanım alaycılığını arttırarak, evet erkek gizleri kadınınkine benzemez. Onun kocalık hakları, ailece olan yetkileri, ayrıcalıkları büyüktür, bambaşkadır. İsterse şeriatça 4 karı alır. 5.sine, 6.sına da bir yasaklama yoktur. Yüce isteği gerektirirse karısını döver. Keserle, baltayla ona ilişkin eşyayı kırar. Ne isterse yapar, yapabilir. Bütün yargılama hakkı ve güç onundur. Kadının kocasına karşı bir gizli olamaz ama kocasının kadına karşı olur. Biri bütün anlamıyla egemen, öbürü tutsaktır. Ben bütün bu ortaçağ alışkılarından tiksiniyorum. Bu düşüncelerden sıyrılabilmiş, dimağını, zihnini temizlemiş, evliliğin, insanlığın anlamını kavramış bir koca istiyorum. Aradığım erdemleri bulmak umuduyla size vardım. Şimdi aldandığımı anlıyorum. Hangimiz daha bağlı, daha temiz, erdemli, yüksek kalpli? Bu gerçek şimdi anlaşılacak. Ben size dolabın anahtarlarını vereceğim ya, araştırmalarınızı yaptıktan sonra siz de bana kitaplarınızın anahtarını verir misiniz? Bey kaygıyla, veririm. Namus onur sözü mü? Evet. Hanım cebinden çıkardığı anahtar halkasını odanın ortasına fırlatır. Bey anahtarları kapar hemen. Birer birer dolabın 4 gözünü açar. İncelemede bulunur. Değerli taşlar ve bir takım kadın eşyasıyla hanıma dostlarından gelmiş safça birkaç mektuptan başka onu suçlamaya yarayacak hiçbir şeycik bulamaz. Gözleri yine kapar. Utangaç bir teşekkürle anahtarları geri verince hanım söz ve şaka götürmez bir ciddilik ağırlıkla. Haydi bakalım. Ben buyruğunuzu yerine getirdim. Şimdi siz de sözünüzü yerine getirin. Verin kitaplığınızın anahtarlarını. Bey ezilip büzülerek. Hanım, deminden öfkeye kapılıp ne dediğimi bilmeden bir sözdür verdim. Ama yazık ki şimdi bunu yerine getiremeyeceğimi anlıyorum. Hanım acı, ezici bir kahkahayla. Hani ya namus, onur sözünüz nerede kaldı? Kitaplığımda görevimle, devlet gizliyle ilgili yazılar vardır. Bunları hiç kimseye göstermeye izinli değilim. Bunu namusunuz üzerine söz vermeden önce düşünmeliydiniz. Bu kutsal sözcüğü oyuncak sanan erkeklerden olduğunuzu anlamış oldum. Bundan sonra benden tiksintiden, aşağılamalardan başka bir şey beklemeyin. Bey, korkunç bir fırtına kopacağını anlayan bir kaptan tez canlılığı ile hemen odadan sofaya fırlar. Merdivenleri ikişer üçer atlayarak kendini sokağa dağıtar. Odada hanımın şen kahkahalar açınlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Sadaka. Güneş Buhara ufuklarının bir mızrak boyu yüksekliğindeydi. Hacı Musa Efendi besmele çekerek evinin avlu kapısının eşiğinden sağ ayağını dışarı attı. Bu sarışın Mayıs sabahı ne kadar da doyumsuzdu. Bugün oldukça gecikmişti. Oysa Hep doğan günle beraber açardı dükkanını. Canı sıkılıyordu. Endişeliydi. Karısı da ona bir tuhaf bakıp durmuştu sabahtan beri. Sen hiç böyle gecikmezdin der gibiydi. Çoktan gitmiş olmalıydı ama sabah namazından şu ana kadar birçok lüzumsuz işlerle oyalanıp gecikmişti işte. Aklı dönüp dolanıp o rüyaya takılıyordu. Rüyalara önem verirdi ama hiç böyle etkilenmemişti. Aslında endişesinin sebebi buydu. O gördüklerinin manası neydi acaba? Korkusundan karısına bile anlatamamıştı. Ya kötüye yorarsa diye düşünmüştü. En iyisi kendi kendine yormalıydı bu rüyayı. Kılıç. Rüyada kılıç görmek neye alametti? Öyle herkesin bildiği kılıçlardan değildi ki. Göğün ortasında ışıl ışıl sivri ucu yere doğru sallanıp duruyordu. Kocamandı. Kabzasını kabza üzerindeki yakut, zümrüt, inci ve daha başka bilmediği değerli taşları görebiliyordu. Tam 5 renk. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve beyaz. Güzel kılıçtı ama tepesine düşecek gibi sallanıp duruyordu. Sağa kaçmış, sola kaçmış, kurtulamamıştı. Koca gök kubbenin altında nereye gitmişse kılıç da gidip tam tepesinde sallanmaya devam etmişti. Sonra gittikçe yaklaşmış, süratle başına düşmekteyken ezan sesiyle uyanmıştı. Ne demekti bunlar? Eski caminin önünden geçerken dünkü cuma namazından evvel dinlediği o güzelim vaaz geldi aklına. Sonra imamın hutbede sadakanın faziletlerine dair anlattıkları. Bir hadis okumuştu imam. Sadaka ecelin önüne geçer, bela dalgalarını karşılar gibi bir şeydi. Tekrar etti. Sadaka ecelin önüne geçer. Elini kuşağının arasına attı. Bordo kadifeden yapılmış ve üzeri küçük mavi boncuklarla süslenmiş kesesini çıkarttı. Bir yandan yürüyor, bir yandan da keseden bir akçe çıkarmaya çalışıyordu. Nihayet kesenin ağzını bağlayıp yine kuşak arasına soktu. Elindeki gümüş sikkeyi sıkı sıkı kavradı. Biraz ileride şu iki katlı sundurmasında karanfiller olan evin köşesinde her zaman bekleyen o kör dilenciye sadaka vermek niyetindeydi. Arada bir rastladığı dilencilere sadaka verirdi. Hafızasını şöyle bir yokladı. Çoktandır kimseye sadaka vermemişti. Bu gümüş sikkeyi o kör adama vermeliydi. Tekrar sadaka ecelin önüne geçer diye mırıldandı. Sundurması karanfilli evin önüne gelmişti. Devamlı yumulu durmaktan terlemeye başlayan avucunu ve gümüş parayı kuşağına sürerek iyice kuruladı. Köşeye döndü. Hayret! Her zaman burada bekleyen o kör dilenci yoktu. Neyse, dükkana varıncaya kadar nasıl olsa bir dilenciye rastlardı. Hem ileride Zahire Pazarı civarında şu çerezci Resul Ağa'nın dükkanı önünde de her zaman bir kötürüm dilenci olurdu. Böyle düşünerek Zahire Pazarı'na doğru ilerledi. Pazar oldukça kalabalıktı. Bak sen şu işi. Resul Ağa'nın dükkanı önünde de dilenci yoktu. Allah Allah dedi kendi kendine. Ne olmuş dilencilere bugün? Kalabalığa daldı. Arada bir tanıdıklara selam verip geçiyordu. Fakat onun duyduğu gördüğü yoktu. Bu kalabalık içinde döne döne dilenci arıyordu. Neredeydi bu adamlar? Bir gecede zengin mi olmuşlardı? Yoksa göğe mi çekilmişlerdi? Gök deyince yine o kılıç geldi aklına. Sanki tepesinde sallanıyordu. Başını yukarı kaldırdı. Güneş daha da yükselmiş, zeval yerine doğru ilerlemekteydi. Gümüş parayı tuttuğu sağ avucu iyice terlemiş, yapış yapış olmuştu. Neredeydi bu yoksul kadınlar, çocuklar, ama adamlar, sakatlar, giyimli kuşamlı, herkes hayatından memnundu. Kulakları bütün seslere tıkanmış, sadece Allah rızası için bir sadaka sesini arıyordu. Pazarı böylece geçti. Dükkanın önüne de gelirler nasıl olsa dedi. Fakat içi rahat değildi. Belki dükkana varıncaya kadar bir dilenciye rastlayabilirdi. Dükkanı açmak için çok gecikmişti. Caddenin ortasında sağa sola bakarak yürüdü. Gözü ilerideki büyük konağın renkli camlarla süslü pencerelerine ilişti. Kırmızı, mavi, sarı camlar ve kılıcın kabzası geldi aklına. Kabzadaki taşların da böyle renkleri vardı. Dükkanı 300-400 arşın ötedeydi. Açar açmaz kapı ağzında dikilip bir dilenci bekleyecekti. O sırada arkasındaki sokakların birinden peş peşine 5 atlı çıktı. Dizginleri boşaltmışlar, caddeye aşağı deli gibi at çatlatıyorlardı. Herkes sağa sola kaçışmış, bir iki kişi de Hacı Mustafa Efendi'ye "Hey, çekilsene, tepeleneceksin," diye ikazda bulunmuşlardı. O, aklı karmakarışık, ilerideki konağın renkli camları ile rüyasında gördüğü kılıcın kapısındaki renkleri karşılaştırıyordu. Tok nal seslerini geç işitmişti. Başını geri çevirdiğinde en önden atın etli kaba döşü ile karşı karşıya kaldı. Atı durdurmak istercesine ellerini ileri uzattı ama mümkün değildi. Birden yerde buldu kendini. 3-4 arşın kadar yuvarlanmıştı. Boynundaki dayanılmaz ağrıya rağmen kalkmaya denedi. Fakat ikinci atın katı toynakları onu kanlar içinde tekrar yere yığdı. Aralarında pek az mesafe olan diğer 3 at bir engel aşar gibi yerdeki cesetin üstünden uçup uçup gittiler. Kimdiler? Aceleleri neydi? Nereye gidiyordular? Azrail'in ulakları mıydılar? Neydiler? Bilinmez. Olaya şahit olanlar bir anda cesetin çevresinde kesif bir kalabalık meydana getirdiler. Hacı Mustafa Efendi'nin gözleri ilerideki konağın renkli camlarına takılıp kalmıştı. Gümüş para avucundan fırlamış, zevale yaklaşan Mayıs güneşinin arasında parlayıp dururken ileride onun açılmayı bekleyen dükkanın önüne bir ama dilenci mendilini sermeye çalışıyordu. Dilaver Cebeci. Kestaneci Rahim. Büyük bir kasabanın Pamuk Osman sokağında otururduk. Evimiz iki gözlü ve epey yaşlıydı. Yaz kış bol yağmur yağdığından tahtaları hiç kurumaz, güneşi görür görmez de hemen çatlardı. Bu çatırtı geceleri daha iyi duyulurdu. Babam her fırtınadan sonra evimizin biraz daha çarpılan beline koca bir direk mıhlar, böylece yıkılmasını önlerdi. Gün geldi, evimiz direkten görünmez oldu. Mahallece alaya alındık. Öteki evler de bizimkinin aynıydı. Kısaca bir tekmeliktiler. Kuvvetlice esen bir rüzgar hepsine yerle bir edebilirdi. Ama Allah vardı, bir rüzgar esmiyordu işte. Bazı evlerin tezekli sıvanmış, yaz kış yılışık bir otla kaplı duvarları oyuk oyuktu. Bu oyuklardan ara sıra çavdar ekmeği kemiren çıplak, zayıf, yamru yumru çocuk kafalara çıkardı. Ekmeklerini çiğnemeden yutarlarken sevinecekleri yerde somuturlardı. Çünkü mahallemiz anadan doğma neşesizdi. Yaşlı, genç, yarı tok, aç, herkes somuturdu. Sevincin lafı bile olmazdı. Yiyecek ekmeği olmayanlar da sadece susarlardı. Bu da mahallemizin en hoş adetiydi. Susmasını herkes bildiği halde kadınlar ve çocuklar bile doğru dürüst ağlamasını beceremezlerdi. Evler birbirlerine o kadar yakındı ki aralarında yalnız bir kol boyu kadar boşluk vardı. Karşılıklı oyukların arasında ekseriye iki çocuk konuşurdu. "Ne yiyorsun, adaş?" Öbürü somurtkan suratını ona uzatırdı. "Çavdar ekmeği, bir de pişmiş buğday. Bana da versene bir lokma." Ekmekle buğday hemen bölüşülürdü. Bu Anadolu çocukları hepsi bizim mahallenin çocukları gibidirler. Haşin, kavgacıdırlar. Ama merhametsiz değillerdir. Babam senelerini rakı, çok vakitte ispirto içip anımı sık sık beni de ara sıra öldüresiye döverek geçirirdi. Hayata niçin geldiği pek de belli değildi. Tarlaları vardı. Onları birer birer satıp içer, evdekileri de ölmeyecek kadar doyururdu. Zaten içmekten eve ayıracak vakti de yoktu. Okuması iyiydi. Şaşırmadan ve yalnızsız gazete okurdu. Başında kadife, kenarları yağlı, yırtık bir başlık taşırdı. Ağzı daima ispirto kokardı. Bir de tütün. Yanakları boş bir cep astarı gibi sarkıktı. Alnında parça parça kırmızı lekeler vardı. Yasemin çubuğunu karmakarışık bıyıkları arasında fosurdatırdı. Bütün yüzünü kaplayan yarı ustura vurulmuş sakalları sertti. Yanakları garip surette tırmalardı. Sarhoşlara mahsus aşırı bir hassasiyete malikti. Yüreğine hemen alt oluverirdi. Attığı tokatların acısıyla ağladığım yerden beni çeker, burnumun tepesinden rakı kokan ağzıyla ısırırdı. Birden kulağımı çekerek nasihat ederdi. "Sakın sen içme, daima su iç. Öküz gibi de kuvvetli ol, hayat öküzlerin ama iyilik de yap. Sırasına da tekme atmayı unutma." Anamla babam yılın 11 ayı dargın dururlardı. Sebebini ne vakit sorsam anam yarım yamalak cevap verirdi. Baban deli oğlum derdi. Babamın deli olduğuna ilk önceleri inanamadım. En nihayet anama hak verdim. Çok yağmur yağdığı bir gündü. Mahalle arası bir gölü andırıyordu. Gölün içinde gökyüzü kımıldıyordu. Çabucak akşam bastırdı. Kavakların dibinden iri yarı, geniş omuzlu, mor benizli babam göründü. Ağaçların gövdelerine yalpa vurarak geliyordu. Bütün çocuklar korkarak kaçıştılar. Mahallede babamdan hepsi titrerdi. Çünkü her ikisi hiç olmazsa bir defacık dayağını yemişti. Hemen evimizin kapısı gıcırdayarak açıldı. Başını kırmızı bir bezle sıkmış, kolları dirseklerine kadar sıvalı, Rumelili olan anam beni çağırdı. Karnın da mı acıkmadı yumurcak? Baban geldi, sofraya bakalım. Yala. Bulgur pilavının etrafına çöktük. Babam yemek boyunca hiç konuşmadı. Anamla dargın olmasa bile sofrada dilini tutardı. Yine her geceki gibi içti. Gece yarısına kadar da boş bulgur tenceresinin yanında kaldı. Birden kalktı, pencere dibinde üstünde uyukladığım içi talaş dolu minderden beni kandırdı. Yüzüme iki tokat attı. Hızla kapıyı açtı, kapı menteşelerinden koptu, kafasına devrildi. Daha beter kudurdu. Bir tekmede beni evden dışarı attı. Eşek kadar oldun ulan köpek. Hala babanın çorbasına mı kaşık çalacaksın? Geleyim deme bir daha bu eve. Oyarım gözünü ha. Artık benden de ekmek bekleme. Seni beslediğim yeter. Kapıyı kaldırıp yerine kapadı. Direklerin arasına, yağmurun ıslatmadığı bir köşeye saklandım. Gece karanlıktı. Kulağıma babamın küfürleri geliyordu hep. Biraz sonra odada lamba söndü. Belki de babam lambanın gazını içti. Gürültü kesildi. Direklerin altında ertesi günü bekledim. Sabah erkenden kestaneci Rahim göründü. Sonbahar havası soğuktu. Güneşin de çıkmaya hiç niyeti yoktu. Rahim beni görünce şaşırdı. Ateş dolu mangalı ve kestane sepetiyle hemen yanıma koştu. Etrafına bakıp sessizce, ''Ne işin var bu vakit sokakta Recep? Hava kas katı. Donacaksın be. Güneşin çıkmasını bekleyeydin bari.'' Ona her şeyi anlattım. İki gözü de ıpıslak oldu. Mahallede kestaneci Rahim'i köpekler bile tanırdı. Adını duyunca hemen kuyruklarını oynatırlardı. Bütün çocuklar onu severler, o da onlara bayılırdı. Fakat bütün mahalle bilirdi ki kestanecinin en çok sevdiği bendim. Nedense bu adam beni çok seviyordu. Birçok iyiliklerini de görmüştüm. Bir defasında beni babamın elinde dayaktan ölmekten kurtarmıştı. İyiliği ben de anlatamam ama tıpatıp kestaneci Rahim'e benzediğine yemin ederim. 50 yaşlarında bir adamdı. Dünyada yalnız başına yaşıyordu. Kulaklarını, buruşuk derisini, kocaman iki çıbanın boynuzladığı alnını yarı yarıya kapayan saçları upuzundu. Yağlı, sert ve kalın kaşların uçları gözlerin içine dolardı. Hele yüzü çok hoşuma giderdi. Yalaz ateşte kebap olmuş bir koçan mısırı gibi kızarıktı. Patlak patlaktı yüzü. Yanakları sarkık ve sevimsizdi. İyi ütülenmemiş kılları iyi yolunmamış bir tavuk eti gibi diken dikendiler. Ama gözleri, doğrusu gözlerine hiç diyecek yoktu. İkisi de koskocamandı. Islak ve yumuşacıktılar. Yüzü soğuktu. Soğuktu ama bütün sıcaklık gözlerindeydi. Her insanın kendine göre bir kokusu vardır ya. Rahim de küfürlerine kadar kestane kokardı. Mahalleye girdi mi doğruca bizim evin duvara dibine oturur, orada akşamlardı. Çocuklar, köpekler hemen etrafını sarar. O da onlara bedavadan birer kestane verirdi. Yavru köpeklere de ağzında çiğneyip kestane paylarını öyle yedirirdi. Hepsini başından saldıktan sonra sert bir ıslık çalar, beni yanına çağırırdı. Karnın aç mı? Derdi. Bunu sorarken yüzüme hiç bakmazdı nedense. Sanki bu sözlerinde beni üzecek bir şey vardı. Benim cevabım bir horozun ötüşü gibi hep aynı ve sıkıcı olurdu. Aç değilim Rahim amca. Şimdi çavdar ekmeği verdi anam. O da her zamanki gibi beni dinlemezdi. Mangalından 5-10 tane en iri kestanelerinden avuçlar sıcak sıcak koynuma atardı. Ben onun da gönlü olsun diye kestanenin boyadığı kocaman elini öperdim. O da beni hep aynı sözlerle uğurlardı. Haydi bakalım. Yemene bak, kestane iyidir. Tok tutar insana kestane. Gideceğim sırada bir avuç kestane daha verirdi. Bu anamın payıydı. Rahim bunu vermeyi hiç unutmazdı. Çabuk çabuk yanından ayrılır ve eve dönerdim. Sokaktan boğuk, kestaneleri gibi sıcak sesi gelirdi. Kestane kebap, taze! Okumayı da çok severdi. Kestanelerini sapı kopuk bir Bursa bıçağıyla karınlarından yararken bir gözüyle de boyuna kitap okurdu. Bazen bıçağını toprağa saplar, başını iki avucunun arasına alıp düşünürdü. Ne düşünürdü bilemezdim. Sonra birden kitabını kapatırdı. Kestanelerini mangalını koltuğun altına sıkıştırır, nerede olduğunu bilmediğim evine savuşurdu. Yarı yoldan dönüp bana seslenirdi. Bu ölümlü dünyada gezmeli. Düşün bir kere. En sonunda nasıl olsa toprağa girmek var be. Anam 40 yıl doğduğu ocak başına bir kedi gibi yaşadı. Dünyada bir adım atmadı. Bir adım. Boyuna çorba pişirdi. Ama tuzunu bile şöyle daima bir karar koyamadı. Koysaydı da ne olacaktı ki? Sanki hiç. Dünyayı araba yolunun göğe dayanan ucunda bitti sanırdı. Meğersem daha ne kasabalar varmış şu dünyada. Ne insanlar, ne şehirler varmış. Bir gün beraber çıkarız, emin Recep. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamadığım halde teklifini kabul ederdim. Olur Rahim amca, olur. Köşeye döner, gözden çabucak kaybolurdu. Kaybolurdu ama oturduğu duvar dibi ertesi güne kadar kebap kestane kokardı. Bana yolda anlatıyordu. Ben de böyle senin gibi çocuktum. Hem köyden çıktığımda bir kimse de yoktu yanımda. Daha 8'inde alnım kırıştı. Şu alnıma bak, bum buruşuk değil mi? O zaman da yine böyleydi. Dişlerim peynir gibi döküldü. Bir gün tırnaklarımı bile yedim ama Allah öldürmüyor insanı kolay kolay. Kudretine yandığım Allah'ım. Her şey onun elinde be. Her şey. İnsanlara bir halt bile düşmez. Ağlayıp durma hadi. Çıkalım şu pis yerden. Sen kestane yararsın. Güzel bir çakı da alırım sana. Nasıl ha, ister misin? İsterim Rahim amca. Peki öyleyse. Sen dediğim gibi kestanelere yararsın. Ben de kebaplarım. Korkma. Ölmeyiz Recep'im, ölmeyiz. Kestane sepeti benim sırtımda. Mangalda ondaydı. Yürürken ben hep ona bakıyor. Verdiği kestaneleri birer birer yiyordum. Az sonra güneş kıpkırmızı doğdu. Pamuk Osman Sokağı'ndan çıkmıştık bile. Bacaların çoğu tutuyordu. Kükürt sarısı bir duman havayla evlerin üstünü kapamıştı. İhtimal ocaklarda şekerli, pancarlı çörekler pişiyordu. Bütün çocuklar en çok bu ekmeği severdik. Gözlerimizi döndüre döndüre bu tatlı kara somunu suyla yalayıp kemirirdik. Şekerli kara ekmek mahalle şoförleri için en büyük bir bayramdı. Fakat bu ekmek yılda bir, en çok iki kere elimize geçerdi. Kasabadan 20 sene için ayrıldık. Yazın tarlalarda ve yollarda çalıştık. Güz mevsiminde ve kışın kestane sattık. Rahim'le hiç dargınlığımız olmadı. Birbirimizden hiç ayrılmadık. Günün birinde ikimiz de kasabayı görmek hasreti uyandı. Uzun boylu düşünmeden yola çıktık. İki gün sonra şose boyuna vardık. Vakit öğleye yaklaşıyordu. Hiçbir şey değişmemişti. Kasabaya götüren kambur, çarpık, hayvan pislikleriyle dolu yol aynı yoldu. Sağ taraftan boyunduruk altında iki öküz geliyordu. Köylü en iri olanının sırtında uyukluyordu. Yenilik yalnız bu iki hayvandaydı. Başımızın üstündeki gök de aynıydı. İsli, kara ve fakir evler eski yerlerindeydiler. Güneşin altında yanmış hallerini muhafaza ediyorlardı. Hepsi de çıra, tezek ve ısırgan otundan ibaretti. Toprağın yarıklarından küflü mantarlar gibi bitivermişlerdi. Asıl değişiklik ikimizdeydi. Rahim'le ben de. Koskocaman bir adam olmuştum. Okumayı da kestaneci bana öğretmişti. Fakat zayıftım. Buna rağmen bir öküzün gördüğü işi görebilecek kadar da dayanıklıydım. Rahim 20 yaş daha ihtiyardı. Saçları tamamen dökülmüş, kulakları iyice meydana çıkmıştı. Gözleri çok içeriden bakıyordu.